Afete hazır toplum.
Değerli dinleyicilerimiz, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı himayesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren üniversitelerin gayretleriyle 24 Nisan 2012 tarihinde hiçbir şekilde din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı yapmaksızın çalışmalarını tamamen insani amaca yönelik olarak yapmak için kuruldu. Konseyin kuruluşuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden üniversitelerin dışında 19 yabancı ülkeden 24 üniversitede katkı sağladı. Deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda tamamen gönüllü olarak amatör bir çalışma fakat profesyonel bir yaklaşımla afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak kazazedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek, arama kurtarma konularında farkındalığı sağlamak ve yine bu konularda uzman birimlerin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak konseyin en önemli amaçları. Değerli dinleyicilerimiz, yapılan eğitimler, tatbikatlar, konferanslar konusunda uzman kişilerin katılımı ve desteğiyle gerçekleştiriliyor. Sözü bugünkü konuğumuzu anons etmek üzere Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi 3. Dönem Başkanımız Doçent Doktor Ahmet Adalıer'e bırakıyorum.
Teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Yem Doçent Doktor Ertan Akün. Konuğumuz ile bugün endüstriyel kazalar, organize sanayi bölgeleri ve sorunlarını konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Ahmet Bey.
Hocam, isterseniz endüstriyel kazaların başlıca gerçekleşmesindeki etkenler nelerdir? Onları sizden öğrenelim.
Tabii endüstriyel boyuttaki kazalar derken insana, bulundukları ortama zarar veren olayların meydana gelmesi anlamına gelir. Yani direkt olarak insana zarar vermese bile herhangi bir olay nedeniyle toprağa, suya veya havaya karıştırdığımız konular da sonuçta gene sağlığımızla ilgili konulardır. Bu nedenle buna neden olan ana unsur insanların çalışırken almaları gereken önlemleri almamalarından kaynaklanır. Cevap bu kadar basit.
Evet. O zaman isterseniz hocam bir KKTC'deki duruma bakalım.
Tabii İki konuda bunu tartışmak gerekir bence. Birincisi çalışma sistemi ve bu sistemlerin denetlenmesi. Yani uygun ve bilimsel yöntemler kullanılıyor mu? Bunların doğaya ve insana zarar vermesi için gerekli önlemler alınıyor mu? Mesele bu. İkinci etabında ise bazen elinizde olmadan o sistemi yürütmek zorundasınız. O zaman da biz çalışanları koruyarak bunu yapıyoruz. Yani yavaş yavaş nereye geldik? İş sağlığı ve güvenliği konusuna geldik. Bazı tehlikeli işler vardır ki bazı insanların bunu kesinlikle yapmaları gerekir. Bunu yaparken de biz zarar görmemeleri için gerekli giyimleri, maskeleri, kulaklıkları sağlayarak bunları yapmalarını temin ederiz. Ama bütün bunlara rağmen uzun vadede yine de hasta olmalarını neden oluruz? Biz işte bu ikinci etapta meslek hastalıkları diyoruz. Yani iş sağlığı güvenliğinin bir işin kendisine, cihazlara, insanın kendisine veya ortama zarar vermelerini önlemek zorundayız. Böyle özetleyebiliriz. KKTC'deki durumda diğer ülkelerden çok farklı değildir. Küçük bir ülke olmamıza rağmen birçok şeyi çok daha rahat kontrol edebilecekken mekanizmaları sağlıklı takip edemememizden kaynaklanan kazalar vardır. Bu kazaların önüne geçmek için de yasalar vardır, tüzükler vardır. Bütün bunları belki ilerleyen vakitlerde daha detay örneklerle netleştirebiliriz ama işin temelinde benim vurgulamak istediğim çok önemli bir husus var. Bir, beynimizi buna adapte etmemiz. İkincisi, eğitim.
Evet hocam, eğitim kaçınılmaz. İsterseniz hocam, iş sağlığı ve güvenliğinden bahsettiniz. Ülkemizde zaman zaman bunların eğitimin yapıldığını da biliyoruz. Hatta bu eğitimler sonucunda belli belge alan kişilerin daha sonra bu belgeler çerçevesinde yapmış oldukları çalışmalar vardır. İsterseniz bu konularda detaylı bilgisi olmayan dinleyicilerimiz için de bize bu iş sağlığı ve güvenliği, işte eğitimleri neyi içerir, neyi amaçlar? Hoş, biraz amaçlarından bahsettik ama daha detayına girebilir miyiz?
Evet. Doğal olarak hem içinde bulunduğumuz doğal ortamı hem insanların sağlığını ve zarar görmemelerini temin etmek için alınması gereken önlemler vardır. Bu önlemleri herkesin ezbere bilmek diye bir durumu söz konusu değil. Aslına bakarsanız belli bir sayının üzerindeki iş yerlerinde artık ülkemizde de bu bir yasal zorunluluk durumuna tam olarak girmese bile en azından raporlandırılması, yani bir İSG raporunun yapılıp onaylanmasını gerektiriyor çalışmaların çoğu.
Bu rapor hocam neleri içerir? Biraz açabilir
evet,
misiniz bize?
Bu tür raporlarda sistem şöyle yürüyor. İş yerini inceliyorsunuz, risk değerlendirmesi yapıyorsunuz. Hangi noktaların risk yarattığını ve bunların gerekli önlemler alınmadığı zaman kişilere zarar verme ihtimalini ortaya koyuyorsunuz ve bunlar için alternatifli çözümler üretiyorsunuz. Daha sonra da bunu daha rahat anlayabilmeleri ve içten gelerek buna uymalarını temin etmek üzere insanları toplayıp bir eğitim veriyorsunuz. Anlatıyorsunuz yani. Bunu yaparken şunu yapmazsanız siz şöyle zarar görebilirsiniz. Yanınızda bulunan arkadaşınız buradan düşebilir. Buradan düştüğü zaman yaralanabilir, ölebilir. Onun için bu noktaya şuradan itibaren yaklaşmayın dersiniz. Ama aslına bakarsanız bir iş sağlığı güvenliği raporu aynı zamanda şuradan itibaren diye bir ifade kullandım az önce. Bunu rakamlaştırmak gerekiyor. Gerektiğinde fabrikanın içerisinde çizimler yapıyorsunuz. Yani desibel ölçüsü şunun üzerinde olduğu zaman kulak zarına zarar verir. Bu makinenin sesini azaltmamız mümkün değil. Zaten yeni. Demek ki o noktadan itibaren oraya yaklaşmamak gerekiyor. Oraya bir kırmızı çizgi çizersiniz. İşte bu ve benzer çalışmalardır bunlar. Yangına yönelik hangi noktaya, hangi tür yangın söndürme cihazını koyacağınıza varıncaya kadar her şeyi hazırlamak durumundasınız. Kaçma noktalarını belirleyeceksiniz. İnsanlar hangi kapıdan ne şekilde çıkacak? Tabii bu arada kapıların kilitli olmamasını da unutmayalım. Ve bu ve benzer sistemleri yapıp insanları da eğitip bu rapora da uyumu zaman zaman denetlemeniz gerekiyor ama. Bunu ya siz yaparsınız ya birileri yapar. Sizin yapmanız en doğalıdır ama Çalışma Bakanlığı'nın da ilgili birimlerinin belli aralarda da olsa bu denetimleri yapmaları insanlarda bir motivasyon kazandıracaktır ve en azından daha dikkatli davranmalarına neden olacaktır. Ben bunun çok yaygın bir biçimde uygulanmasından yanayım.
Bu raporları hazırlayabilecek ülkemizde yeterli eleman var mı veya bu raporların hazırlanması için ülkemizde eğitimler veriyor muyuz?
Bu eğitim tam yılını anımsamıyorum ama Çalışma Bakanlığı tarafından bayağı uzun süreli, yani 5-6 ay süren bir kurs düzenlendi ve bu kursa hatırlarsınız bizim üniversitemizden de katılan arkadaşlarımız bu belgeleri alanlar oldu. Daha sonra bu kişilerin birçoğunun çalıştıkları yerler var. Yani dolayısıyla çok rahat bir biçimde bu işin içine girme imkanı da bulamadılar. Bu nedenle kurslar bir iki kez daha yapıldı. Bunların bir tanesi üniversitemizde de yapıldı biliyorsunuz. Ve sayılar artık artıyor. Tabii Çalışma Bakanlığı'nın ifadelerine göre belki belli aralarda bu görevlendirmeleri düşünerek bunun genişletilmesi de söz konusu olabilir. Bir de çoğu zaman söylenen nedir? Bu denetim için eleman bulamıyoruz. Benim naçizane önerim şudur. Herhangi bir görevi olmayan ve bu sertifikaya sahip bazı kişilerin de gerektiğinde teftiş ekibinde rol almak üzere Çalışma Bakanlığı'nda görevlendirilebileceğini düşünüyorum. Ve bu sayının artırılarak ülke çapında da bu işin eğitim, denetim ve kontrollerinde bulunmalarında sayısız yarar görürüm.
Evet, hocam sizlerin de özetlediği gibi yine iş sağlığı ve iş güvenliği için hazırlanacak raporlar önemli ve bu raporları da yazacak, gerçekleştirecek ve denetleyecek birçok yetişmiş kişinin olduğunu bilmek de açıkçası bizi sevindiriyor. İsterseniz bir örnekle yolumuza devam edelim, programımıza devam edelim. Bildiğiniz üzere geçmişte devlet laboratuvarlarımızda çıkan bir yangın olmuştu ve onun hala daha etkilerinin günümüzde de sürdüğü konuşuluyor. İsterseniz bu konuda da sizin çalışmalarınız olduğunu biliyorum ben. Bu konuyu yakından takip ettiğinizi de biliyorum. İsterseniz bu konuyu da bizlere bir özetler misiniz? Çünkü bu ülkemize çok ses getirdi ve bundan sonra da benzerlerinin olmaması, kaçınılmaz durumlarda olması durumunda da neler yapabileceğimiz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Evet. Tabii bu konu için önce şöyle bir giriş yapalım. Bazen bazı kazaların etkileri çok büyük oluyor. Bir Çernobil faciası gibi. Yani bazen ülke sınırlarını da aşabiliyor. Dolayısıyla bu ve benzer konumlarda tehlikeli, patlayıcı, parlayıcı, toksik kimyasalların bulunduğu bir laboratuvardan bahsediyoruz. Olaya insani boyutun ötesinde kısaca cihaz kıymetinden de bahsedelim isterseniz. Milyonlarca euroluk cihazın da devre dışı kalmasına neden olmuştur bu yangın. Tabii bu ve benzer mekanizmaların çalışma ortamlarında kasıt söz konusu değildir. Kimse bulunduğu iş yerinde çok önemli bir kazanın meydana gelmesini istemez. Kendi üzerine düşeni de yeterince yapar diye düşünürüm. Bu kendi üzerine düşenin ve sistemin ne olduğu bir İSG raporlarında ortaya konur. Bir de çok daha üst bir boyutu var. Akreditasyon. Akreditasyon alınan bir laboratuvardır. Devlet laboratuvarı. Ve bir sürü sınavdan geçmiştir. Yani olması gereken A, B, C, D bir sürü madde vardır. Bunlar denetlendikten sonra burası çalışıyor. Az önce de dediğim gibi toksik kimyasalların da bulunduğu bir ortam söz konusu. Burada ben çok net sonuç bilmiyorum. Ama en azından gazetelerden takip ettiğim kadarıyla yangının bir elektrik kaçağından veya buna benzer bir nedenden çıkması söz konusu. Şansımız gece olması, yani gündüz bir sürü kişiye de zarar söz konusu olabilirdi. Bizim tartışmamız gereken olduktan sonraki olaydır şu anda. Yani tabii ki bundan sonra benzer bir olayın olmaması için ne tür önlemler alınmalıdır? Bunu en az 5-6 kez bakanlıkta toplantılar yapılmıştır. Ben de üniversitemiz adına bu toplantılara katıldım ve birçok konu netleşip rapor haline getirildi ve bakanlığa sunuldu. Tabii bunun sonrasındaki mekanizmada ise yandıktan sonra tehlikeli bir atık var orada. Yani yüzlerce farklı kimyasal birbiriyle reaksiyona girmiştir ve o sistemin içerisindedir. Bunların bir bölümü dolaylı temizlenerek, belli bidonların içine konarak, atık olarak Güngör Çöplüğü'ne götürülmüş ve bir yerde kapalı durmaktadır. Benim naçizane önerim bu konuda şudur. Bu ve benzer atıkların 6 aydan fazla orada bekletilmesi doğru değildir. Bu 6 ayı geçmiştir. 6 ayı geçtiği için artık tehlikeli atık bertarafına uygun bir biçimde gerekli işlem yapılmalı ve sistem artık kapatılmalıdır, gömülmelidir. Uygun bir biçimde de tecrit edilmelidir. Benim görüşüm budur. Binanın bulunduğu yerde de duvarların, iç sistemin temizlenmesi işlemi de kesinlikle bu işin uzmanları tarafından yapılmalı. Çünkü biz bu konuda deneyimli insanlara sahip değiliz. Yani bu tür temizliği Türkiye'den veya başka bir ülkeden ama tercihen Türkiye'den gelmelidir. Ve bu insanlar bilinçli bir biçimde burayı izole edip kullanılır hale dönüştürülmeli. Yıkılacaksa da yıkım kararı alınmalıdır. Onun için Ahmet Bey, bu ve benzer konular etkileri büyük olan olaylarda bizim de kararlarımızın bir hızlı, ikincisi doğru olması mutlaka gerekir.
Evet, çünkü daha sonrasında belki farklı bir etkisi, biliyorsunuz tarımsal ürünlerin yeterince analiz yapılmadığından dolayı kesinlikle, yine bizim ülkemizde birçok biliyorsunuz kanser vakaları
kesinlikle
artış göstermektedir. Dolayısıyla bu tahlilleri yeterince yapamamanın da yine bizim uzun soluklu yaşamımızda sıkıntıları olacağını görebiliyoruz.
Çok doğru.
Bugünkü konuğumuz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi yarım doçent doktor Ertan Akündü ve yine konuğumuzla birlikte endüstriyel kazalar, organize sanayi bölgeleri ve sorunlarını konuşuyoruz. Evet, isterseniz biraz ülkemizdeki ne tür kazalar gündeme geliyor? Biraz onlar hakkında bize bilgi verir misiniz? En sık görünen kaza tipleri nelerdir? Bu konuda neler yapabiliriz?
Tabii kaza görünmese de bir de gerçekten görünmeyip aslında her an olabilenleri de biraz belki söylemek gerekecek. Ülkemizde tabii 2006 yılından itibaren iş kazalarının istatistik bilgileri takip ediliyor. Yani Çalışma Bakanlığı bünyesinde en azından düzenli bir biçimde her yıl nerelerde ne tür kazalar olmuştur, etkisi ne olmuştur, sonuçları ne olmuştur, bunlar tutuluyor. Bunları incelediğimiz zaman gördüğümüz olay inşaatın
en üst seviyede olduğu,
en üst seviyede
gazetelerde sürekli
olduğudur. Sürekli gazetelerde görüyoruz. Taş ocakları ve diğer yine endüstriyel fabrikalarda bu devam edebiliyor. Ama görünen odur ki inşaat bu olayda başı çekiyor. Burada da Ahmet Hocam, benim incelediğim en büyük olay kaza türüne bağlı olarak yüksekten düşme olarak netleşiyor. Bu da demektir ki çok basit çözümleri olabilen konularda biz sınıfta kalıyoruz aslında. Yani zemini çok hatalı yapıldı, zemin kaydı, bina çöktü, bunlar olmuyor. Yani insanlar belli bir yükseklikte sadece bir kemerle, bir şeyle bağlı olmadıkları için dengesini kaybedip düşmeden dolayı oluyor. Yani neden bunu söyledim? Bunu söyledim çünkü biz bunun çok rahat önlemini alabiliriz diye söylüyorum bunu.
Evet. Yani, gerekli denetlemelerle. Evet,
gerekli denetlemelerle, insanların bilinçlendirilmesiyle ve bunlar çok yüksek maliyetler de gerektirmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Herhangi bir şirket için bizim ülkemizde veya işte benzer ülkelerde ne denir? Şu kadar iş yaptı, referansı budur, 1000 tane liman yaptı falan. Ama yabancı ülkelerin çoğunda bu olay bugüne kadar hiç iş kazası olmadı diye övüyorlar şirketleri. Yani iş kazasını önlemenin de diğer işlemlerin yanı sıra çok önemli bir erdem, nitelik, özellik olduğu bilincini yaymamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum.
Evet. İsterseniz yavaş yavaş sanayi bölgelerimize de gelelim. Çünkü sanayi bölgelerimiz gerek Lefkoşa'da olsun gerek diğer ilçelerde olsun ülkemizde her gün artan potansiyeli var şirketlerin ve kendilerini geliştiriyorlar, eğitimler alıyorlar, yeni yeni ürünler katıyorlar, üretiyorlar. Tabii ki bu durumlarda da zaman zaman istenmese de sanayi bölgelerimizde bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu konularda neler söylemek istersiniz?
Evet. Tabii sanayi dediğimiz zaman yani bir fabrika, bir üretim akla gelir doğal olarak. Ve aslına bakarsanız belki taş ocaklarını da bunun içine bir biçimde sokabiliriz. Çünkü burada da buralarda da bir üretim yapılıyor ve bizim ciddi kaza oranlarının karşılaşıldığı yerlerden bir tanesidir burası da. Bunun dışında özellikle üretim alanlarında yine fabrika içlerinde kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler nedeniyle ortaya çıkan riskler vardır. Yani bu tehlikeli maddelerle çalışan insanların korunmaları söz konusudur burada. Ne anlamda korunmaları söz konusudur? Bir, temas açısından. İkincisi, soluma açısından özellikle. Demek ki bu ve benzer iş yerlerinde de günümüzde yapılan çalışmalar vardır. İSG uzmanları gerekli çalışmaları yapıp bir rapor hazırlıyorlar. Bu rapordan sonra da denetimin olması gerekiyor. Ben naçizane şunu söylemek isterim. Teknik nezaretçilik görevim de var bazı taş ocaklarında. Ve bunu yaparken zaman zaman kendim zaten direkt denetimle görevliyim. Ama Çalışma Bakanlığı'ndan pek öyle sık bir denetime rastlamadım. Ben bundan sonraki ortamda da az önce de bahsettiğim gibi bu İSG belgesine sahip kişilerden yararlanarak veya yine benim en sonunda kısaca bahsetmeye çalışacağım. Bu konuda da bir projem var. Yani üniversite ve benzer diğer yerlerdeki ilgili bilgili insanlardan da gerektiğinde hafta sonları yararlanarak bu denetimlerin yapılmasından yanayım. Hiçbir yeri yeniden keşfetmemize gerek yoktur. Hangi iş yerinde ne tür denetim yapılması, o insanların ne tür koruyucu cihazlar, giyimler içinde olmaları gerektiği biliniyor. Önemli olan bunların temin edilmesidir. Ben yalnız Türk milleti olarak çok cesur olduğumuzu biliyorum. Cesaretimiz çok farklı boyutlara da gidebiliyor. Bana bir şey olmaz deyip giymeyi istemeyen, bundan rahatsızlık duyan insanlar vardır. İşte orada yöneticilerin görevi tehdit olmalıdır. Çünkü tehdide ben karşıyım genelde. Ama bu tehdit hayatlarını kurtaracağı için önemlidir. Tehdit ederek zorla bunlara uyum sağlamalarını temin etmeliyiz. Birçok iş yerimizde ben yangın olayı üzerinde de çok duruyorum. Özellikle gaz şirketlerimiz var. Yani tabii ki yangının ham maddesini üreten, depolayan, evimize gelen o tüplerin içerisine yerleştirilen yerde yangın bir numaralı konudur. Bir başkasında giyim bir numaralı konudur. Diğerinde düşmeye karşı önlem. İşte iş yerlerinin hepsinin kendine özgü raporları olması gereği bundan. Bu nedenledir ki bu konuda sürekli uzmanlar yetiştirip bu insanları bu denetimleri yapmalarını temin etmeliyiz. Ben iki lafın sonunda aynı noktaya geliyorum ama işin püf noktası biraz burada hocam.
Tabii ki denetim derken esasında kurumların bundan çekinmemesi de gerekiyor. Çünkü burada bahsettiğimiz ağırlıklı denetimde yine kendi işleyenlerinin, yine kendi üretim yerlerinin sağlıklı bir şekilde olabilmesi için kendilerini kılavuzluk yapmak anlamında da önemli. Çünkü bazen biz işin içinde olduğumuzda yeterince göremeyebiliyoruz veya bazı konular rutin hale gelebildiğinde önemini unutabiliyoruz. Bunların bize hatırlatılması, üstünde durulması gerçekten önemli. Örneğin ben bir yangın kursunda işte farklı yangın tüpleri olduğunu, elektronik eşyalara farklı tür yangınlarda farklı yangın söndürücüler kullanılması gerektiğini bu eğitimler esnasında öğrenmiştim. Bu da en temel noktalardan bir tanesi örneğin yangında diye düşünüyorum. Evet, birçok konuda bahsettik. Sanayi bölgelerimizin de iş sağlığı kurallarına gerektiği uyumu sağlamalarıyla birlikte oradaki sıkıntıların da en aza ineceğini belirledik. İsterseniz böyle yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. Bize bir özetleyebilir misiniz lütfen? Bu kazalardan kendimizi nasıl koruyabiliriz, önleyebiliriz?
Buna geçmeden çok hızlı sizin de bilginiz dahilinde olan bir deneyimi aktarmak istiyorum. Bazen insanları ilk yardım kursu kurtarıyor. Yani her an tehlikeli bir ortamla karşılaşabiliriz. Her an bir kişi yere yığılabilir. Bu insana nasıl davranılacağı, nasıl önlem alınacağı ve hareketlerin adım adım neler olması gerektiğini bildiğimiz için öğrencimizi kurtarmıştık. Hatırlayınız. Hı hı. Ve bu ve benzer konularda dün veya evvelki gün Türkiye'deki bir belediye şoförü dilini yutuyor küçük bir çocuk ve bu teknikleri bildiği için uyguladığı ilk yardımla hem dilini çıkarıyor hem de suni teneffüste çocuğu hayata kazandırıyor. Belediye başkanının açıklaması şu: bizim şoförlerimiz yolcularımızın sağlığına önem verdiği için zorunlu olarak bu kurstan geçmek zorundadırlar. Biz bu sistemin ilk yararını gördük. Ama bir kişiyi bile ölümden döndürdüğümüz için biz yaptığımız bütün bu emeği bir anda karşılığını aldık. Bu çok güzel bir cümle. Yani bizler de hangi iş yeri olursa olsun, hele hele üniversiteler gibi kalabalık kitlelerin bulunduğu ortamda çok fazla sayıda ilk yardım eğitiminden geçmiş, bunu bilen insanlara ihtiyacımız var hocam. Bunu birinci kural olarak bence bulundurmalıyız. Ben büyük liselerimizin de aynı şekilde olmasından yanayım. Yani orada da her an bir çocuğumuza bir şey olabilir. Sınav heyecanıyla, başka bir nedenle. Bunu öncelikle belirtmek istedim.
O zaman ilk yardım önemli noktalardan biri.
Evet, çok hoşuma giden bir örnek olduğu için evvelki günden bunu da vurgulamak istedim. Tabii nasıl önlenebilir? Öncesi eğitimdir. Yani biz işi yapana da, işten etkilenene de, o ortamda bulunan insana da zaman zaman bunu en iyi siz bilirsiniz, oryantasyoncu olduğunuz için. Yani oryantasyon dediğimiz mekanizma, yeni bir ortama giren insanlara nerelerle karşılaşacaklarını anlattınız yıllarca, değil mi? İşte biz burada insanların zarar görebilecekleri ortamlar konusunda da eğitmeliyiz. Eğitim dolayısıyla ana maddemiz olmalıdır. Tabii ya içimizde böyle bir eleman varsa yapmalıyız. Firmalar, okullar, üniversiteler, hastaneleri geçmeyelim, en tehlikeli yerlerden birisidir hastaneler. Belki bu çok başka bir yeni programın konusu olabilir. Ama risk değerlendirmesi kesinlikle yapılmalıdır. Bu risk değerlendirmesi yapılmadan bir kitleyi bir ortama sokmamamız gerekiyor. Yani belli bir sayıda bir insan bir noktada varsa tehlikeyle karşılaştığımız anda ne alternatiflerimiz olduğunu bilmemiz lazım. Az önce bahsettiniz yangın söndürme sistemi diye. Yani bazen su ile söndürmeye kalktığınız zaman yangın artar. Demek ki az önce dediğiniz gibi hangi ortamda ne gerekiyorsa onlardan bulunduracağız. Ama bunu bilen biri olacak, değil mi? Kim kullanacak bunu? Kimin kullanacağını baştan belirleyeceksiniz. Yani biz her ortamda itfaiyenin her yere yetişmesi mümkün değil. O gelene kadar birisini kayıp mı edelim? Yani o gelene kadar da bizim ne yapacağımızı konusunu risk değerlendirmelerinde ortaya koymalıyız. Devamı nedir? Devamı denetimlerdir. Bunun yapıldığını zaman zaman nasıl ki biz bilgi veriyoruz çocuklarımıza, sonra nasıl denetliyoruz? Soru soruyoruz, değil mi? İşte denetim de böyle bir şey. Yani bir gün rastgele gideceksiniz herhangi bir ortama, şu anda yangın çıktı, anlatın bakalım diyeceksiniz. Çünkü görevliler zaten bellidir. İSG raporlarının içerisinde.
Kiminle görev
acil yapacağım. Durumda kimin ne yapacağı bellidir. Bakalım o anda o kişiler bunu yapıyorlar mı? Yapmıyorlarsa o gün bu olay olsaydı insan kaybettiğinizi vurgulayarak gerekli motivasyonu bence sağlayabiliriz. Tabii uzman sayısının da yeni kurslarla artırılması gerekir. Yani ihtiyaca göredir bu olay. İhtiyacı belirlersiniz. Kimin denetiminde? Denetim yeri belli. Çalışma Bakanlığı'nın denetiminde. Bu kişiler, buradaki uzmanlarımız yeteri derecede tecrübeye sahip uzmanlar mevcuttur. Ben burada hiçbir zaman politik bir gayle gütmeden söylüyorum. Yani burada politikamız insandır. İnsana yönelik kim olursa olsun deneyimli bu insanlar bizim o anda baş tacımızdır. Ve bizi, çocuklarımızı bunlar koruyacaktır.
Evet hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi hem doçent Doktor Ertan Akündü. Konuğumuz ile bugün endüstriyel kazalar, organize sanayi bölgeleri ve sorunlarını konuştuk. Çok teşekkür ederim.